Ayrım 9.
İngiltere Başbakanının zamanlama ile ilgili olarak İtalya'ya telkini, Türkiye'yi nasıl gördüklerinin de işaretlerini taşımaktadır. Lord Salisbury, dönemin İngiltere Başbakanı. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi, Akdeniz'in bir Fransız gölü haline gelmemesi açısından Avrupa'nın menfaatine çok uygundur. İtalya hükümeti Trablusgarp'ı elde edecektir. Ancak geyik kurşun menziline girdikten sonra ateş edilmelidir ki kaçıp kurtulamasın. Lord'un deyişiyle geyik Eylül 1911'de kurşun menziline girer. Türkiye meşrutiyeti yerleştirme mücadelesindedir. Karışık ve dağınıktır. Uzaktaki topraklarını koruyacak güçte değildir. Donanması yıllardır kullanılmadığından kimse için bir tehlike oluşturamamaktadır. Dolayısıyla İtalyanlar için harekete geçmenin en uygun zamanıdır. İtalyanların harekete geçmeye karar verdiği günlerin başbakanı Hakkı Paşa'ya gelince. Yılmaz Öztunak, günümüz yazarlarından. Hakkı Paşa Roma, İtalya'nın başşehri, büyükelçiliğinden sadarete gelmişti. Yani başbakan olmuştu. Aslen hukukçu olan bu adamın İtalya'nın Libya üzerindeki emellerini bilmemesine hemen hemen imkan yoktu. Böyle olduğu halde Yemen isyanını bastırmak için Mahmut Şevket Paşa tarafından istenen fazladan bir tümeni devletin başka hiçbir tümeni yokmuş gibi Trablusgarp'tan kaldırıp Yemen'e sevk ettirdi. Bu surette Trablus'ta birkaç bölük dışında asker kalmadı. Hakkı Paşa'nın İtalyanlarla yakınlığı bilinmektedir. Bir İtalyan dostu kanalıyla İtalya'nın Trablus'a tecavüz etmeyeceği şeklinde kandırılmış olması mümkündür. Durumun bundan sonraki gelişmesinde trajikomik unsurlar daha da fazladır. Trablus'un son vali ve kumandanı olan Müşir İbrahim Paşa, eski devrin adamı olduğu için azledilmiş, koskoca ülke başsız bırakılmıştır. Bu durumda İtalya fırsatı yakalamış, Trablus vilayeti ile Bingazi müstakil sancağının kendisine terk edilmesini isteyen 23 Eylül 1911 tarihli notayı vermiştir. Bu nota sadrazama, yani başbakan, Türkiye hizmetinde jandarma islahatı için çalışan İtalyan Robilan Paşa ve zevcesi, yani karısıyla bridge oynarken getirilmiş, bridge partisini bozmak istemeyen başbakan Hakkı Paşa zarfı bir müddet açmamıştır. Robilan Paşa ve eşi notanın içeriğini önceden bildikleri için Hakkı Paşa'yı teselli etmişlerdir. Notaya cevap verilmediği için İtalya 29 Eylül'de Türkiye'ye harp ilan etmişti. 1 Ekim'de Libya sularına gelen İtalyan donanması 2 gün sonra Trablusgarp şehrini bombardımana başlamıştır. Hakkı Paşa eski zamanlarda benim vaziyetime düşen vezirlerin kafasını padişahlar binek taşında kestirirlerdi şeklinde pek acıklı bir itirafta bulunduktan sonra istifasını verdi. Teğmen Selahattin, dönemin subaylarından. 1911 sonbaharında gazeteler İtalyanların Trablusgarp vilayetimize asker çıkartarak bize harp ilan ettiklerini yazdılar. Bütün memleket ayaklandı. İtalyanlara ve mallarına boykot kararı alındı. Hürriyet kahramanı Enver Bey'in Trablus'a giderek İtalyanlarla savaşa başladığını gene gazetelerden okuduk. Haber alıyorduk ki birçok subay kıyafet değiştirerek Suriye, Mısır veya Fransa yoluyla Trablus'a gidiyor ve yerli Araplardan bir ordu vücuda getirerek çarpışıyorlardı. Bu gidenler arasında kol ağası Halil ve Mustafa Kemal Beyler de vardı. Topografya hocamız Yüzbaşı Bekir Sami Bey bir gün derste bize çok azim bir vedayla binbaşı olarak Bağdat'a gitti. Bu sırada Arnavutluk illerimizde Arnavutlar da isyan etmişlerdi. Demek ki 1911 yılında Arnavutluk'ta isyan, Yemen'de isyan, Bağdat'ta isyan, Trablus'ta muharebe vardı. Erzurum ve Van illerinde Ermeniler ayaklanıyor, Kürtlerle birlikte hükümet kuvvetlerine karşı koyuyorlardı. Eşkıyalık ve çete muharebeleri devam ediyordu. Edirne, Serez, Selanik, Kosova, Üsküp'te Bulgarlar her tarafı ateş içinde bırakıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu göçüyordu. Türkiye her başı sıkıştığında yaptığını yapar gene. Bu işgale de Avrupa devletlerinin müdahale etmesini ister. Fakat İngiltere, Fransa ve Rusya'dan kurulu üçlü ittifaktan hiçbir karşılık bulamaz. Yine tek başınadır, yine hukuksuzlukla karşı karşıyadır. Kamil Paşa, dönemin başbakanı. Evimizde güven içinde oturuyorduk. Kapılar, pencereler sonuna kadar açıktı. Ve birden birisi içeri girip bir eyaletimizi çaldı. Hukuk nerede? Avrupa'nın bize verdiği söz nerede? İstanbul'da Said Paşa'nın 30 Eylül'de 8. kez başbakan olarak atanmasıyla kurulan yeni hükümet görevdedir. Renksiz, ruhsuz, ihtiyatçılara pek de sempatisi olmayan kişilerden kurulu bir teknokratlar kabinesi. Ordu-siyaset ilişkisi zaten hiç kopmamış, ilk başladığı döneme oranla daha da hız kazanmıştır. O günlerde İttihatçı Cemiyet Yanlısı Tanin gazetesinde vicdani imzasıyla yazılar yazan Kurmay Binbaşı Hafız Hakkı Bey, yazılarının yeni kabine tarafından yasaklanması üzerine cevabını yine askerce verir. Falih Rıfkı Atay, dönemin gazetecilerinden. Tanin gazetesinde çalışıyordum. Her şeyi büyük ve yeni bir Osmanlı ordusundan ve bu orduyu kendi gençliğinden bekliyorduk. Az süren bir Tanin gençliği vardır. Hafız Hakkı'nın Ordu ve Gençlik Yazıları Parti gazetesinin Tanin, işte o politikacılık günlerinde çıkmıştır. Bir gün Harbiye Nezaretinden vicdani imzalı ordu ve gençlik makalelerini men eden bir emir geldi. Son müsveddelerini çantasına koyarak bize veda eden Hafız Hakkı, kalemle yaptıramadıklarımızı silahla yapacağız diyordu. Arkasından ümit ve şevkle baka kalmıştık. O zamanın gençliği çabuk sever, çabuk inanır ve çabuk bağlanırdık. Albay Sadık Bey'in başını çektiği muhalefetin baskısı ve kopmalarla sarsılan İttihat ve Terakki Cemiyeti için İtalyanlarla başlayan harp imparatorluk için ne kadar yıpratıcı olsa da kendileri için gizliden gizliye sevinilecek bir olay, yeniden canlanmak için ele geçmez bir fırsat olmuştur. Harp iddiatçılara halkın yurtseverlik duygularına seslenmek, saldırıya geçmek, inisiyatifi yeniden ele almak imkanını vermiştir. Kamuoyu basının da desteğiyle İtalyan saldırısına karşı direnmek ve yurdun şerefinin korunması yönündeki konuşmalarla yönlendirilmektedir. Mesafenin uzaklığına ve yolların kapalı olmasına rağmen Meşrutiyet İdaresi de Trablusgarp işgaline ilgisiz kalmaz. Mustafa Kemal Bey, Fethi Bey gibi genç subaylar Libya halkını örgütleyerek İtalyan işgalini önlemek üzere Türkiye'den gizlice ayrılırlar. Bu genç subaylardan biri de Sultan 5. Mehmet Reşat'ın yeğenlerinden Naciye Sultan'la nişanlanarak imparatorluk ailesine de dahil olmuş olan Binbaşı Enver Bey'dir. Enver Bey Trablusgarp'a yola çıkarken hürriyet kahramanı olmanın yanı sıra damat Enver Bey'dir de. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, dönemin subaylarından. Damat olarak padişah ailesine girmesi de siyasi hayatına kayda değer bir olaydır. İttihat ve Terakki'ye girerken birlikte verdiğimiz söze rağmen damadı Hazreti Şehriyari, yani padişah damadı olmaktan çekinmeyişi, onun hanedanla kurduğu bağı, geleceğe ait emelleri için basamak yapmak istediğini kuvvetle tahmin ettirebilir. Yoksa onu icabında emellerine göre kullanmak için bu damatlık münasebetinden istifade etmesini düşünen yabancılar mı vardı? Bilemiyorum. Yalnız bildiğim bir nokta varsa o da, manastırda İttihat Terakki Cemiyeti'ni kurarken birlikte verdiğimiz söze rağmen padişah damatlığını kabul edişidir. Enver Bey, Alman hanım arkadaşıyla mektuplaşmayı Trablusgarp'tan da sürdürür. Kurmay Binbaşı Enver Bey, 8 Ekim 1911 İstanbul. Ah sevgili, kendimden utanıyorum, bu halde sizin karşınıza çıkamam. Şu İtalyanlar bizi iğrenç, utanç verici bir duruma düşürdüler ve ben bu çok zayıf insan şerefimize ve kendimize duyduğumuz saygıya sürülen bu lekeyi kendim silmek istiyorum. Bu satırları okuduğunuzda gideceğim yere gitmiş olacağım. Trablusgarp'tan sesimi duyurmak istiyorum. Size yazmış olduğum her şeyi yapacağım. Hükümet bu işten vazgeçse bile ben kanım bu utanç verici lekeyi yıkayana kadar kararımdan dönmeyeceğim. Bakalım Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Eğer şanımda ölürsem beni unutmayın, hatıram da vücudum gibi çölün kızgın kumlarına gömülmesin. 22 Ekim 1911. Küçük trenimiz bir kum denizinde ağır ağır yol alıyor. Allah'ım ne tren, sanki vücudumun her uzvu ayrı ayrı oynuyor gibi. Tanınmamak için üçüncü mevkide seyahat ediyorum, etrafımda beyaz maşlahlı bedeviler var. Çöl rüzgarı hepimizi ince bir kum tabakası ile örtüyor. Pencerelerin kapalı olmasına rağmen bu kum her yerden giriyor. Yüzlerimiz kum içinde ama en kötüsü bu kum insanın ağzına da giriyor ve onu da yutmak gerekiyor. 24 Ekim 1911. Sabahın 10'undan beri kızgın güneşin altında deniz boyunca gittik. Sadece zaman zaman esen küçük bir meltem nefes almamızı sağlıyor. Dün 14 saat at üstünde gittikten sonra 24 saattir açız. 7 Kasım 1911. Zavi Murassa, Tobruk'un 15 kilometre batısı. Dün tırıs giden bir devenin üstünde 10 saat boyunca yol almak yorucuydu. 60 kilometreden fazla yol gittim. Gece denizin hemen yakınında kamp kurmuş bir Arap ailesinin çadırında yattık. Yine de bu türlü bir hayat çok hoş. Çadırın tavanından tertemiz gökyüzünde huzur dolu ay izlenebiliyor. 16 Kasım 1911, Zaviye-i Übürsüm, Bomba'nın 10 kilometre kuzeybatısı. Vali tayin ediyor olmam belki sizi şaşırtacak ama ben halife yani padişah tarafından gönderilen biriyim ve sultanın damadıyım. Bir tek bu bağlantı bana yardım ediyor. Araplar hürriyet kahramanı Enver Bey'i ya da kurmay binbaşı Enver Bey'i tanımıyorlar ama halifenin damadına saygı gösteriyorlar. Ben burada sultanın adına hükmediyorum ve vatanım da belki evliliğim açısından benden memnundur. İşte zat-ı şahanenin yani padişah damadı Enver Bey, komik değil mi? Araplar ister istemez bana paşa diyorlar. Sultanın akrabası olan birinin bey olarak kalmasını anlayamazlar. 28 Kasım 1911 Birul Haber. Dün akşam size yazmak isterdim ama önümde cereyan eden sahne beni çok üzdü ve Derne civarındaki İtalyan siperlerinin teftişinin bıraktığı tesir altında yazmak istemiyordum. Ertesi gün savaş meydanını gezdim. Ah ne manzara! Her yerde cesetler. Şurada kafası bir kurşuna delinmiş çok genç bir İtalyan askeri, biraz ötede birbiri üstüne yığılmış bir yığın ceset görülüyor. Bunlar düşmanlar ama insan olarak onlara acıyorum. Niye bu insanları kıyıma itiyoruz? Banco di Roma'nın kasalarını doldurmak için değil mi? Bankacıların kasalarına birkaç milyon daha yığmak için vatanın çocuklarını öldürtüyorlar. Vatana başkalarının mutluluğuna saldırıyorlar. Sonra da bunun ismi insanlık ve vatanseverlik oluyor. Her Arap aşireti bana savaşçı gönderiyor. Aksakallı ihtiyarlardan 15 yaşında genç delikanlılara kadar. Onların ahenk içinde mücadele edemeyeceklerini sanmayın. Aksine ölümü kucaklamak için yarışıyorlar. Fikri sabitleri olan bir şey var, o da kader. Eğer ölüm anı gelmişse onu kimse durduramaz. Çok güzel ve aynı zamanda çok sade bir atasözleri var. Eğer Allah isterse düşmanın karşısında cesur bir kere ölür ama korkak olan her an 100 kere. Enver Bey Derne'deki harbi, Trablusgarp'ta İtalyanlarla yapılan diğer harpler gibi nişanlısı Naciye Sultan'a da ayrıntılarıyla anlatmakta ve kazandığı başarıları da hep sultanı ile paylaşabilmek istemektedir. Nişanlısına yazdığı mektuplarda onu hiç göremeden ölme ihtimalinin kederini yansıtan satırlar da yer almaktadır. O top tüfek gürültüsü arasında sizi görüyor gibi oldum, gözlerim doldu. Gayri ihtiyari acaba burada öldüğümü duyunca hiç olmazsa bir kerecik olsun görüşmediğimize esef etmeyecek mi dedim. Ruhum düşününüz, Allah aşkına düşününüz. Her an böyle bir hale maruz bulunduğum halde en ziyade esef ettiğim sizi görmeden ölmektir. Yazdığı mektuplarda İttihatçılardan ayrılmasını isteyen nişanlısına İttihat ve Terakki Cemiyeti ile olan ilişkilerinden ve harpte olan bitenlerden de bahseder. 3 Aralık 1911 Derne. Ruhum, ben burada bir asker olarak memlekete hizmet ediyorum. Buradaki iş başka, cemiyet işi başka. Ben cemiyetin esasını kuranlardan bulunduğum ve şimdi ise onunla doğrudan doğruya meşgul olmama hacet olmadığı halde neden cemiyetten çıkmamı istiyorsunuz? İki gözüm, her emriniz bağışım üstüne, yalnız şu noktada bendenizi serbest bırakmanızı istirham ederim. 16 Temmuz 1912 Elmasım, efendim, sultanım, gönderdiğiniz güzel ve cidden kıymetli evrak çantası ve mendiller, havlulara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doğrusu böylece bu dağ hayatında adeta sizinle sarayda yaşıyormuş gibi oldum. Her sabah yüzümü gözümü o güzel kokulu peşkirlere, havlulara sürdükçe hem memnun hem mahzun oluyorum. Sizi hatırlayarak memnun, fakat bu ayrılık hayatının nerelere kadar daha süreceğini düşünerek mahzun oluyorum. Ma mafi kadere karşı gelmeye muktedir olmadığımızı tefekkürle müteselli oluyorum. Burada halimiz iyidir. Şimdi Derne'ye 5 kilometre mesafede yerleştirdiğimiz toplarla şehri dövüyoruz. İtalyanlar hem istihkamlardan çıkamıyor hem de şehirde oturamıyor. Hülasa pek heyecanlı haldedirler. İnşallah onları istihkamlarından çıkmaya mecbur ederek kafalarını ezeriz. Şimdilik güzel gözlerinizden samimiyetle öpüp arz-ı ihtiramat eylerim elmasım. Alman arkadaşına ise Avrupa'daki gazetelerde kendisi hakkında çıkan kahramanlık hikayeleri konusunu izah etmektedir. 27 Ocak 1912 Sizin gazetelerinizde bizim yiğitliğimizden ve kahramanlığımızdan bahsediliyor ama bizim dilimizde bu kelime yok. Çünkü beni çevreleyen kadın erkek herkes ölüme şarkı söyleyerek gidiyor ve böyle insanlığın arasında olunca da en azından o kadarını yapmak lazım. Anlayacağınız sizin kahramanlık dediğiniz şey bizim için belki de günlük hayat. Bana bir istisnaymışım gibi bakıldığında bir kahraman olduğum söylendiğinde hakikaten utanıyorum. Neticede cesaretle yapılan bir harp benim endişe duyduğum bin bir şeyden çok daha kolay. 19 Şubat 1912 Ölüler ve yaralılar bizim gücümüzü azaltmıyor. Çünkü intikam almak için tüfeği kaptığı gibi ölenin yerine geçecek ya bir erkek kardeş ya bir oğul ya da bir baba var her zaman. Elimde nasıl inanılmaz bir kuvvet unsuru bulunduğunu böylece anlamışsınızdır. İtalyanlar eğer bize memleketimizi vermezlerse daha seneler senesi bizimle savaşarak eğlenebilirler. Mesela yaralılar arasında babasını takip ederek harbe giden 9 yaşında bir çocuk olduğunu söylersem, sağ kolundan bir kurşun yarası aldı, yine de yatakta kalmadı, böylece yeni neslin direnişe nasıl hazırlandığını görürsünüz. 17 Mayıs 1912 Aynel Mansur. Beni çok mutlu bir insan olarak görüyorlar çünkü burada bencil bir insanın arzularının susuzluğunu giderecek her şey var. Zafer elde ettim, bana itaat ediyorlar ve mutlak bir saygı duyuyorlar. Hürüm, insanlar gelip elimi öpüyorlar, benim için fedakarlık yapıyorlar ve ben bütün bunların neye yaradığını kendi kendime soruyorum. Zannettiğiniz kadar kuvvetli değilim. Burada bulunan mağaralar bazen bende hiç kimse tarafından tanınmayan, yalnız bir adam olarak yaşama isteği uyandırıyor. Kimi zaman sanki vatan sevgisi hissiyle mekanik olarak hareket ediyorum. Bazen çok büyük yükleri olan bu hayatı ortadan kaldırmak için bir kurşun ya da bir top mermisi arıyorum. Ah affedin beni, bu gece inanılmaz bir Stimmung, yani hadeti ruhiye içindeyim. Mayıs 1912, Aynel Mansur. Öldüğüm konusundaki habere sakın inanmayın, düşmanlarımdan çok daha uzun yaşayacağımı hissediyorum. Dün el falıma bakan biri 80 yaşımdan daha fazla yaşayacağımı söyledi. Bu da benim düşüncemi ve her şeyin iyi gideceğini teyit ediyor. Projelerimi tatbik edecek zamanım olacak. 30 Mayıs 1912, Aynel Mansur. Şimdi etrafımda çok güzel bir şey var, birkaç gündür iyice ehlileşen bir ceylan. Beni iyi tanıyor, her yerde beni takip ediyor ve yatağımın önünde yatıyor. Bugün İtalyanların top atışlarından dönüşte ceylanı halının üstünde boynu ileri uzanmış, başı yana düşmüş, çok yavaş nefes alır buldum ve bir an öleceğini zannettim. Bilemezsiniz bu beni nasıl üzdü. Bir dostumu kaybedeceğim endişesine kapıldım. Hemen yere oturdum, onu kollarıma aldım. Adı olan Mansure diye seslendi bana. Nihayet yavaşça çevirdi başını. Gözlerini bana dikerek ve siyah dilinin ucunu göstererek sanki teşekkür ediyor gibiydi. Hakikaten ağladım. Bilemezsiniz nasıl hassaslaştım. Düşünecek küçüklü büyüklü bin bir şeyden sonra ruhum bu yalnızlığından korkunç acı çekiyorum. Meşrutiyet için, vatanım için hiçbir şahsi fayda beklemeden çalıştım. Şahsım veya hırsım hakkında ne söylerse söylesinler değişmedim. 1 Haziran 1912. Bugün ölümümden sonra benim hakkımda çıkmış olan makaleleri okudum çeşitli gazetelerde. Yüzümü kızartan metiyeler yapıyorlar ama en azından ölümümden sonra iyi değerlendirileceğimi müşahede ettim. Bütün bunları yeniden yaşamak oldukça eğlenceli. Küçük ceylanım iyi, çok uslu ve ehil. Yalnız çikolataları etraflarını saran kağıtlarıyla beraber yemek istiyor. Benim bebeğim o hakikaten. 17 Haziran 1912. Küçük ceylanım hasta. Zavallı hayvan, bütün gün acı çekti. Şimdi benim yatağımın yanında yatıyor. Yumuşak ve melankolik gözleri bana dikili. Bana mal edilen bütün acımasızlığa rağmen bu hayvanın derin acısını hissediyorum. Ve üzüntüm ona yardımcı olmanın imkansızlığı önünde artıyor. 1 Ağustos 1912. Burada üzerimde dolaşan iç karartıcı bir yalnızlık içinde yaşadığımı, kendimi karanlık bir kilise bankına dayanmış, dünyadaki yalnızlığını hisseden ve meleklerin kanatları altında saklanıp doya doya ağlamak isteyen bir öksüz gibi hissettiğimi söyleyebilirim size. 3 Ağustos 1912. Benim dostum olarak kalın. Doğuluların saygıya layık olmadıklarını ve onlara verilen sözlerin tutulmaya değmeyeceğini düşünen Avrupalı güçler gibi olmayın. Bize karşı ne kadar maddi ve haksız bir teori. 20 Ağustos 1912. Geçen gün Almanca bir kitap okuyordum. Bir cümle ruhuma işledi. Eğer kendi ideallerimizi gerçekleştiremiyorsak, en azından kendi gerçeklerimizi idealleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi filozoflaşıyorum. 21 Ağustos 1912. Ne yapalım, bu da benim şansım. Sözde bir zafer içinde acı çekmek için gelmişim dünyaya. 24 Ağustos 1912. Balkanlar üzerinde bir savaşın başlamayacağını kim bilebilir? Şimdiki zaman bulutlarla dolu ve istikbal karanlık. Sadece benim için değil üstelik. Tekrar ediyorum, vatan toprağımın bir toz taneciğini bile yabancı hiç kimseye vermem. Bu kimse Alman imparatoru ya da imparatoriçesi olsa bile. 2 Eylül 1912. Bana insanlığın büyüklüğünden bahsetmeyin. Burada elimde olan iktidardan hiç de gurur duymuyorum. Kitleler üzerinde iktidar sahibi olmak beni gururlandırmıyor. Bunlar kimsenin anlamadığı küçük şeyler. Bütün iktidarlar, büyüklükler, görünüşler, dünyanın bütün zenginlikleri, bunlar benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama kader benden hiç de özenilecek bir yanı olmayan bu hayatı yaşamamı istiyor. Bilmem nereye kadar. Bana çok iyi ders veriyorsunuz ve çeşitli idare sistemlerini çok iyi tarif ediyorsunuz. Ama sevgili dostum, siz de iyi bilirsiniz ki insanlar hoşlarına gitmeyen şeyleri düzeltecek kapasitede olmadıklarını gördükleri zaman bir sürü zorluk yaratırlar ve böylece amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Ben asker olarak ordunun mutlakiyetine inanırım. Hükümet sistemi olarak da sizdekine benzer ılımlı bir anayasa. İktidarı paylaşmak isteyen bütün vasat kafaları ezmek lazım. Bir Fransız çok doğru söylüyor. Cumhuriyetten önce Fransa'da bir tek despot vardı. Şimdi yüzlerce, çünkü bütün milletvekilleri kendi iktidarlarını hissettirmeye çalışıyorlar. Benim bir planım var, hepsi bu. Bilirsiniz ne kadar kaderciyimdir. Lüzumlu bütün tedbirleri aldıktan sonra yapacağım bir şey kalmıyor. Eğer bu başarıda olmazsa Allah razı gelmedi demektir. Eski rejimdekilere karşı yeterince sert olmadığımız konusunda bizi suçlarlarsa haksız olmazlar. Devleti kontrol edebilmemiz için parlamentonun lüzumuna inanıyorum. Ama iç sulh için hükümet Nero'ndan daha sert olmalı. Nero'nun zevki için yaptığını hükümet gerekirse memleketi yatıştırmak için yapmalı. Şimdiki hükümet her ne kadar biz Jön Türklere karşıysa da yine Abdülhamitçi bir hükümet değil. Düşmanlarına karşı çok sert davranmalı. Yoksa bu buhran sulh bakımından çok kötü neticelenir. Biliyor musunuz sevgili, biz Orta Çağ'dan çok uzakta değiliz. 28 Eylül 1912. Balkan devletlerinin harekete geçtiğini, bizim de umumi seferberlik ilan ettiğimizi bildiren bir telgraf getirdiler. Sevgili dostum, her şey karışıyor ama içimde sonunda oyunu biz kazanacağız gibi bir his var. 4 Ekim 1912. Şimdi büyük ihtimalle memleketim alevler içinde ve bütün sınırlarda direnmek mecburiyetindeyiz. Avrupa'da genel bir savaş ihtimalini düşünüyorum hala. Kazanacağımızı zannediyorum. Hatta kaderi bizim lehimize zorlayacağımızı. 8 Kasım 1912. Avrupa'daki gazetelerde içilen ant ne güzel. Demek bu savaş 20. asırda İslamiyet'e karşı başlatılan bir Haçlı seferi. Görüyor musunuz, size Müslüman olduğumuzu söylüyordum hep. Bu da Avrupa'nın affetmediği tek hata. Eh, bir kral ordusuna bu savaşı bir Haçlı seferi gibi gösterirse bizim fanatik ve barbar olmamıza şaşmamamız lazım.